Ayrım 24.
Sayfa 258. O hüzünlü sonbaharda Manuel Benitez, boğaların boynuzlarından çok umutsuzluktan ölecek gibiydi. Fiesta'nın kapılarını en sonunda kendisine açacağını umduğu o mevsimde fiyaskoyla sona eriyordu. Işıklı giysileri giymişti ama sadece bir kez. Bir yoldaşının öldüğünü görmüştü ve bu acımasız deneyim onu yolundan döndürmemişti. Onu Curito de la Cruz serabının peşinde sürükleyen tutku hala içini kemiriyordu. Ama yıldızına olan güveni sarsılmaya başlamıştı. Zamanla yarışmıştı ve yarışı yitirmek üzereydi. Artık matador olamayacağını anlamaya başlamıştı. Yeniden iş aramak gerekecekti. Ama bu kez adımları onu Luis Lopez'in şantiyesine götürmeyecekti. Eski menajerinin inşaatçılıktaki şansı Toromanşik'tekinden daha başarılı olmamıştı. Parasal sıkıntılar içinde kıvranan müteahhit, işçilerin bir kısmına yol vermişti. Ve işine son verdiği adamlardan biri de tutkularıyla kendisine 60 bin pesetaya mal olan uzun kollu gençti. Bereket versin, Donceles adlı bir tuğla tüccarı halini acıdı da Manuel'i kesin bir felaketten kurtardı. O da genç duvarcının malayı bırakıp elini kılıç almaya layık olduğuna inanmıştı ve babacan adam bir menajer aramaya koyuldu. Cesaretini herkese bir demet çiçek gibi sunuyordum diye anlatacaktı ama kimse istemiyordu. Herkesin gözünde o aç ve umutsuz bir serserinin biriydi. Daire, Madrid'in Valle Hermosa sokağında Armagnon kahvehanesinin üstünde tuğladan eski bir binaydı. Puro'nun acı, sert kokusu salondaki mobilyalara tek tek sinmişti. Parke, masalar, sandalyeler, şöminenin üstü kiracısının zevklerini ortaya koymaya yetiyordu. Her taraf Toromaşi gazeteleriyle doluydu. 1960 yılının başlarında bir kış günü telefon bu dairenin sessizliği içinde tiz tiz çaldı. Vakit öğleyi biraz geçiyordu. Mavi ipek sabahlık giymiş göbekli adam gelip açıncaya dek bir süre öyle çaldı. Telefon eden sonbahardan beri Manuel Benitez'in cesaretini bütün tanıdıklarına bir demet çiçek gibi sunan tuğla tüccarı Don Celeste'di. O sabah başvurduğu kişi ise son umuduydu. Adam prosunu çiğneye çiğneye torero olmak isteyen deli fişeklerden bıktım diye yanıt verdi. Gene de dostu olan tuğla tüccarını kırmamak için o harika gence aşağıdaki kahvede bir kadeh şarap sunabileceğini söyledi. Ahizeyi yerine koyar koymaz Rafael Sanchez El Pipo yaptığı bu cömertlik gösterisinden ötürü pişman oldu. Dehası sayesinde birinci ağır topçu alayını besleyebilen adam, insanlar nezaketimi hep kötüye kullanıyorlar diye düşündü. Rafael Sanchez El Pipo'nun anlatısı. Savaş sonunda milyonerdim. Evet, 1 milyon peseta nakit param vardı. Bu savaş beni zengin etmişti. 1939'da milyonerim diye bilen İspanyollar parmakla gösterilirdi. Daima söylerim, parayla her şey yapılır. Kimi bir köşede oturup sayar, bazıları da harcarlar. Ben harcayanlardanım. Babam kabuklu deniz hayvanları sattığımız dükkanda kendisiyle çalışmamı istiyordu. Ama benim kafamda başka şeyler vardı. Milyonumu kazanmak için çok sıkı çalışmıştım. Kimse hediye etmemişti. Ben de herkes gibi riske girmiştim. Şimdi biraz rahat etmek istiyordum. Havailik mi? Dostum Manuelite'nin peşi sıra onu da bol bol tattım. Şahane, gıcır gıcır Studebaker prezentinin 10 yıl İspanya yollarının alışılmış görünümlerinden biri olmuştu. Ufak Endülüs kasabalarından geçerken arabamı görmek için herkes kapılara koşardı. İspanya'da girmediğim arena avlusu kalmadı. Dostum Manuelite nereye gitse onunla giderdim. Paso del Caballos'a dek sokulurdum. Bir klakson yeterdi. Kapılar hemen açılırdı. Arabam ve şapkam sayesinde herkes beni tanırdı. O şapkanın modelini ben çizmiştim. Araba kullanırken gözüme güneş gelmesin diye geniş kenarlı olmasını istemiştim. Madrid'in en büyük şapkacısı Rubio bana bu şapkadan düzinelerle yapardı. Savaş yıllarını izleyen günlerde yaşam güzeldi benim için. O zamanlar Manuelite ve ben dilediğimiz her şeyi elde ediyorduk. Zira ben para sahibiydim ve Manuelite ünlü bir matador olma yolundaydı. Oysa başkaları gereksinmelerini bile sağlayamıyorlardı. Biz de her şeyin otellerin, lokantaların, kabarelerin en iyilerine girip çıkabiliyorduk. Bir tek flamenco barı yoktu ki Rafael Sanchez El Pipo'yu ve geniş kenarlı şapkasını tanımasın. İçeriye girer girmez beni en iyi masaya oturturlardı. Eve güneş doğarken dönerdim. Ama öğleden sonraları mutlaka arenada yerim alır, bir barrera de sombra ile gölgeli yerden bir ön sıraya oturur, dostumun güreşini seyrederdim. Bu bir yıl böyle sürdü. Unutamayacağım bu yılın sonunda meteliksiz kalmıştım. Ama umurumda değildi. İyi eğlenmiştim. Ah evet, iyi eğlenmiştim. Madem 1 milyon peseden uçmuştu, sıfırdan başlamam gerekiyordu. Kordoba'ya döndüm ve çevremde neler oluyor gözlemlemeye koyuldum. Bu adamların neye gereksinmesi var diye kendi kendime sordum. Evet, bu kent pisti, fare ve her türlü haşeratla doluydu. Kordoba'nın haşerat ilacına gereksinmesi var diye kendi sorumu yanıtladım. Haşerat öldürücü ilaçlar kralı olmayı kafama koyarak Sütüt Baker'ımı sattım. Ne yazık ki her şeyi düşünmüş ama bir şeyi unutmuştum. Herkesin haşerat öldüreceği kuşkusuz gereksinmesi vardı ama kimse de bunu satın alacak para yoktu. Benim ilaçlarla ölmüş bütün tahta kurularını, bütün örümcekleri ve de bütün hamam böceklerini şapkalarımdan yalnızca birinin içine doldursam gene de boş yer kalırdı. Öyle ki bir yıl daha geçtiği halde başladığım zamanki kadar parasızdım. İşi kapattım ve Madrid'e gidip başka işler atılmaya karar verdim. Amor de Dios sokağında bir lokanta açtım. Savaşta bana bunca para kazandıran Endülüs'teki meyhane gibi adını El Puerto koydum. Ancak o meyhane ile tek benzerliği bu oldu. Haşerat ilacından daha şanslı çıkmadı. Alacaklılardan birine devretmek zorunda kaldım. Lokanta elimden gittiği gün yoksul bir adamdım. Ben Rafael Sanchez El Pipo, İspanya'nın en iyi otellerinde yaşamış olan adam, cebinde şimdi kahve içecek parası bile olmaksızın Madrid sokaklarında dolaşıyordu. 3 hafta sonra babam öldü ve kabuklu deniz hayvanları dükkanı bana kaldı. Bu beni kurtaran mucize oldu. Kordoba'ya döner dönmez işi büyütmeye karar verdim. Endülüs'te babama kabuklu deniz hayvanları kralı derlerdi. Çok geçmeden Rafael Sanchez'i de yalnız Endülüs'te değil tüm İspanya'da aynı lakabı vereceklerdi. İşi büyüttüm. Huelva'da, Kadiz'de, Sevilla'da şubeler açtım. Madrid'de ise 4 dükkanım vardı. Manolete ile birlikte kent kent dolaştığım aylar içinde generaller, bakanlar, politikacılar arasında epey dost edinmiştim. Yararlı tanışlardı bunlar. Bu yüksek görevli kimseler aracılığıyla kabuklu deniz hayvanları ticaretinde bir tür tekel oluşturdum. Endülüs kıyılarından çıkarılan ürünlerin salamurlanmasını denetim altında bulunduruyordum. Çok geçmeden bütün balıkçılar benden mal almaya başladı. Bir imparatorluğun, kabuklu deniz hayvanları üzerine kurulmuş bir imparatorluğun sahibiydim. Büyük paralar kazandım. Öyle ki artık ben bile miktarını bilmiyordum. Ama dilediğimi yapmama yetecek kadar param olduğu kesindi. Manolete ile gene yollara düştüm. Yaşamımın en parlak devri oldu. O zamanlar manolete sanatının doruğundaydı. Bakanlar, generaller, aktrisler, güzel yabancı kadınlar çevresinde fır dönüyorlardı. Gittiğimiz yerlerde onuruna şölenler düzenlerdim. Flamenco şenlikleri sabahlara dek sürerdi. Gerçekten görülmemiş bir yaşantıydı. Ne yazık ki her şeyin bir sonu vardır. İşlerimle bizzat ilgilenmeyince her şey kötüye gitti. Dükkanların başına koyduğum kimseler beni dolandırmaya başladılar. Ufak tutarlar için göz yummaya hazırdım. Ama günün birinde işi çığırından çıkardıklarını fark ettim. İflas etmiştim. Hep böyledir. İşler iyi gitti mi her şey iyi gider. Kötü gitti mi her şey kötü gider. Benimkiler ise berbat gitti. Boynuma dek batmıştım. Güzel imparatorluğumu tasfiye etmek zorunda kaldım. Gene 5 parasızdım. Dostum Manolite'nin durumu da pek parlak değildi. 1947'de Güney Amerika'dan döndüğünde çekileceğini söyledi. Önce kimse inanmadı. İnanınca da tepeleri attı. Halk karşısına dikildi. 4 Temmuz 1947'de Manuel Rodriguez, Manolete'nin 31. yaş günüydü. Yaralanıp tedavi altında bulunduğu sürelerin dışında 1939'dan beri hemen hemen aralıksız boğa güreşlerine çıkıyordu. Bu 8 yıl içinde 2 milyon frank kazanmıştı. O devirde İspanya'nın savaş halindeki Avrupa'nın tamamıyla dışında yaşadığı, iç savaşta ekonomik durumu sarsılmış olduğu ve kapalı bir ekonomi politikası güttüğü göz önünde tutulursa bu para inanılmayacak kadar muazzamdı. Bir gün hesapladı. Serveti tüm aile fertlerinin 5 kuşaktan bugüne dek kazandıkları paramın toplamından fazlaydı. Ve şimdi bu parayı yemenin zamanının geldiğini düşünüyordu. 8 yıllık korida yaşamının heyecanları onu derinden etkilemişti. Çok içiyor ve yeteri kadar uyumuyordu. Bu nedenle Güney Amerika turnesinden sonra çekilmeyi düşünüyordu. Metresi halkın kendisini rahat bırakmayacağını söyledi. Göz kamaştırıcı, sırmalı giysiler heyecan ve görkemin simgesiydi. Böyle bir şey yapmaya kalkışırsa onu vururlardı. Haklı konuşuyordu. Çekileceği haberi duyulunca öfkeyle karşılandı. Manolete ülke için çok şey demekti. Torero'dan daha fazla bir şeydi. Bir destan, İspanya'nın şanlı geçmişinin anısı, geleceğin umudu ve yaşadıkları karanlık günlerin avuncuydu. Onu bir ilah yapan halk şimdi acımasızca eleştiriyordu. Hamamda fareden korkuyor diye bir şarkı vardır. Halk onun yalnız ufak boğalarla boğuştuğunu söyleyerek sitem ediyor. Luis Miguel Domingo adlı 21 yaşında genç ve yetenekli bir torero'nun rekabetinden korktuğunu ileri sürüyorlardı. Bu sözler bir İspanyolu ve bir matadoru en hassas yerinden, gururundan vuracak nitelikteydi. Halkın hakaret dolu sözlerine son verme isteğiyle bir mevsim daha kalmaya karar verdi. Böylesine yüce olmamış, böylesine kocaman ve tehlikeli hayvanlarla boy ölçüşmemişti. Ama bir zamanlar ona tapınan halk şimdi kayıtsızdı. Fazlasını istiyordu. Daha fazlasını istiyordu. 30 yıl önce Yozovita'da olduğu gibi Manolete'de girdiği bütün plazalarda yuhalanıyor ve ağzıyla kuş tutsa küçümsenme ve kinle karşılanıyordu. San Sebastian'da bir gazeteci, seyirci her koridoda biraz daha mızmız oluyor diye anlatmıştı. Başa çıkılacak gibi değil. Verecek bir şeyim kalmadı artık. Bir zaman sonra inatla düşman olan bir seyirci kitlesi önünde kendini açtığı o arenada samimi dostu ve rakibi Carlos Aruza'ya ne istiyorlar biliyorum dedi. Ve belki bir akşam üzeri alacaklar istediklerini. Ama onlara ne versem şu açlık dolu alkışları dinmeyecek. 28 Ağustos'ta Moreno Sıra Dağları'nın eteklerinde Cru Linares adındaki küçük madenci kasabasında güreşecekti. Her yıl feryaları için Linares meydan işçileri en iyi toreroları ve boğaları getirirler. Luis Miguel Domingo ve Gitanello de Triana o gün Manolete ile afişi paylaşıyorlardı. Hayvanlar ünlü Eduardo Miura'nın otlaklarından getirilmişti. Toros de Muerto, ölüm boğaları diye tanınan Murillo'lar bütün öteki soylardan fazla torero öldürmüşlerdir. Çünkü korido oyununu ötekilerden daha çabuk kavramaktaydılar. Manolete'nin ikinci asmanın adı Islero'ydu. Orta cüssede sayılırdı ve sol böğründe 21 sayısını taşıyordu. Manolete'nin karşılaştığı 1004. boğaydı. Tek kusuru sağ boynuzuyla vurmaya fazlaca eğilimli oluşuydu. Manolete ona öyle şahane ve tehlikeli geçişler yaptırdı ki halk sonunda alkışladı. Menajeri mümkün olduğunca çabuk kılıçlamasını ve fazla gösterişe kaçmamasını rica etti. Zira hayvanın kusuru onu özellikle çok tehlikeli yapmaktaydı. Manolete bir el hareketiyle öğüdü reddetti. Mağrur ve görkemli bir küçümsemeyle Linares seyircisine tüm yürekliliğini ve bilgisini göstermeyi, böylece öteki seyircilerin ve kahretlerin öcünü almayı kurmaktaydı. Dingin ve güçlü bir hareketli kılıcı kabzasına dek boğaya sapladı. Ama hareket öylesine ağırdı ki kılıç taşıyıcısı yavaşlatılmış bir filmin resimlerini görüyormuş duygusuna kapılmıştı. Hareket çok ağırdı. Hayvan başını kaldırdı ve yıkılmadan önce sağ boynuzuyla matadorun bacağına şiddetli bir darbe indirdi. Yardımcıları tarafından taşınan Manolete arenayı son kez açtı. Alkış sesleri uzaktan kulağına geliyordu. Linares halkı onu ayakta alkışlıyordu. Rafael Sanchez, El Pipo'nun anlatısı. Yaşamımın tek pişmanlığı son koridasında dostumun yanında bulunmamış olmaktır. Haberi duyar duymaz bir Hispana Suiza'ya atlayıp boğa yaraları uzmanı Doktor Jimenez Guena'yı almaya koştum. Gece vakti Linares'e hareket ettik. Yolda yanımızda götürdüğümüz penisilini korumak için meyhaneden buz aldık. O devirde İspanya'da penisilin kıtlığı vardı. Yolda Gitanillo ve Triana'ya karşılaştık. Koridalardan birinde iki bilet karşılığında zengin bir Meksikalı tarafından Manolete'ye hediye edilen bu ikini atlayıp bizi karşılamaya gelmiş. Hepimiz bu iki atladık, hızla yolumuza devam ettik. Küçük hastanenin bir odasında yatıyordu. Garip rastlantı. Geçen yıl Manolete arabasıyla devirdiği bir çocuğu aynı hastaneye götürmüştü. Yarı baygın duruyordu. Herkes yatağın çevresinde toplanmıştı. Doktora, "Tanrı'ya şükür buradasınız donluyuz" diye mırıldandı. Doktor onu avutmaya çalıştı. Az sonra Manolete sol bacağını hissetmediğini söyledi. Don Luis masaj yapmaya başladı. "Sakin ol Manolo, yum gözlerini." Manolete yumdum diye mırıldandı. Gözleri açıktı. "Anladım." Birkaç dakika sonra parmaklarını çarşafa kenetleyerek "Ay madre!" diye aykırdı. Kasıldı. Bitmişti. Manuel Rodriguez Manolete önceden söylemişti. Sonunda halkın dilediğini yerine getirdi. On binlerce İspanyol, Cordoba'nın mezarlığı Campo de la Merced'e dek cenazesini izledi. Joselito'ya olduğu gibi İspanyol Manolete'yi bir aziz ve ölümünü de bir destan yaparak vicdan azabından kurtuldu. Rafael Sanchez'in Fiesta Brava dünyasına girmesi ve Torero menajeri olması için sanki o acı dolu günleri yaşaması gerekiyordu. Rafael Sanchez El Pipo'nun anlatısının devamı. Bu gibi işlerde insanın taş gibi bir yüreği ve büyük bir kavrama gücüne sahip olması gereklidir. Gerisi önemsizdir. Acele karar vermem ama bir şeyi yapmayı kafama koydum mu artık beni hiçbir şey durduramaz. İlk torerem Ramon Tirado bir Meksikalıydı. Onu İspanya'da meşhur etmek istedim. Bir gün Franco'nun Madrid Havalimanı'na geleceğini haber aldım. Hemen Meksiko'ya telefon ettim ve aynı saatte havalimanına ulaşan uçağa atlayıp Madrid'e gelmesini söyledim. Televizyonun, basının, foto muhabirlerinin Franco için oraya koşacaklarını biliyordum. Coadillo'nun sayesinde Buram Antirado ile bedava ve şahane bir reklam sağlayabileceğimi kestirmiştim. Sonra daha parlak bir şey aklıma geldi. Hemen Trado'ya telgraf çektim. Biletini satın almasını, rezervasyon yaptırmasını ama uçağa binmemesini söyledim. Sonra yanıma iki foto muhabiri alıp havaalanına gittim. Meksika'dan gelen uçak Franco'nunkinden birkaç dakika önce indi. Torero'nun adı yolcu listesinde yazılıydı. İki gazeteci, İspanya arenalarının müstakbel yılanın resimlerini çekmek üzere alana götürdüm. İlah inmedi elbet. Bunun üzerine Atlas Okyanusu'nda kendini uçaktan atmış olduğu söylentisini yaydım. Birkaç dakikada bu söz bütün havaalanına yayıldı. Bunun üzerine gazeteciler Franco'yu bir yana bırakıp çevreme toplandı. Televizyon, foto muhabiri hepsi tamamdı. Suratıma yaslı bir hava verip yitirdiğim Torero'nun sanatını anlattım. Tamamı o anda uydurduğum yalanlardan ibaretti. İnanılacak gibi değil. Masalı İspanya'nın tüm gazeteleri yayımladı. Ertesi gün 20 milyon İspanyol Ramon Tirado'nun kim olduğunu biliyordu. 3 hafta sonra Torero okyanusta bir şilep tarafından kurtarılan bir kazazede olarak ortaya çıktı. Mucize, Tanrı'nın lütfu. Gazeteciler ilk beyanatıma öylesine inanmışlardı ki pis kurnazlığımı hiçbir açığa vurmadı. O yıl herkes Ramon Tirado'yu seyretmek istedi. Müthiş para kazandık. Ne yazık ki benim reklamda gösterdiğim ustalığı Meksikalı arenada gösteremedi. Halk farkına vardı. Mevsimin sonuna ulaşamadan söndü. Onu bıraktım. Geçmişteki başarılarım ağzıma tat vermişti. Meksika'ya gidip bir deniz hayvanları işi kurdum. Ama orası cengel ormanlarından beterdi. O hırsızlar ülkesinde namuslu adam dikiş tutturamaz. Birkaç peso kazanmak için 3-5 korida düzenleyeyim dedim. O da olmadı. Düş kırıklıkları içinde meteliksiz olarak yine İspanya'ya döndüm. Zor zamanlar geçirdim. Yalnız bir kere para kazanabildim. Matador Pedres için Albacete kendini düzenlediğim koridada. Az kaldı, kalp sektesinden gidecektim. Pedres, Albacete delidir. Onun yıldız olduğu bir korida düzenlemekle arenayı dolduracağımı hesaplamıştım. Ve boğaların da İspanya'nın en iyi boğaların yetiştiği Antonio Urquijo'nun otlaklarından getirtileceğini ilan ettim. Atmıştım elbet. O boğaları satın alabilecek param yoktu. Bir arkadaşı kazancın bir kısmını bırakmak suretiyle ortak olmaya ikna ettim. İşin fena yanı hayvanlar perşembe günü teslim edilir edilmez parayı ödemek gerekiyordu. O gün öğleden sonra benim yıldız Pedres'in bir koridası vardı. Allah korusun yaralandı mı bizimki fiyasko olurdu. Kimse gelmezdi. Öyle ki Pedres'in geleceğine emin olmadan bunca parayı boğalara bağlamak hiç işime gelmezdi. Nasıl olduysa yetiştirici parayı perşembe akşamı vermeme razı oldu. Arkadaşıma parayı verdim. Onu otlağın yanındaki kahvehanelerden birinin telefonun önüne diktim. Sonra Pedres'in koridasını izlemek üzere plazaya gittim. Beşinci boğa Pedres'in son asmıydı. Onun da ölü olarak yere yuvarlandığını görünce yerimden fırladım ve hemen ortağıma telefon edip boğaların parasını ödemesini söyledim. Kurnazlığımdan ötürü pek kıvançlıydım. Keyifli keyifli gidip yerime otururken haykırmalar duydum. Pedres bir arkadaşını dövüşeceği, gösterinin son boğasını Picador'dan uzaklaştırayım derken yaralanmış. Neredeyse çıldıracaktım. Kalecana koştum. Pedres bembeyazdı ve yardımcıları onu revire taşıyordu. Durumunu öğrenmek üzere içeri girmeme polisler izin vermedi. Dehşet içinde kalmıştım. Bütün umutlarım yıkılmıştı. Boğaların parası verilmişti ve Matador'un dövüşmek üzere gelecek pazar arenaya gelmeyecekti. Bu korida yalnız son meteliklerimi eritmekle kalmayacak, beni borca da sokacaktı. Revirin kapısı açıldı. Gözlerime inanamıyordum. Pedres karşımdaydı. Mezardan çıkan İsa peygamber gibi. Hafif bir şeydi Don Rafael dedi. Öylesine sevinçliydim ki neredeyse bayılacaktım. Pazar günü 350 bin pesata kazandık. Bütün yıl tek kazancım bu olmuştu. Öyle ki kış geldiğinde ceplerim pek öyle dolu değildi. İspanya'da kötü bir şey varsa o da bilet alacak parası olan bir serserinin bile kendini dünyanın en büyük toromaşi uzmanı sanmasıdır. Bu nedenledir ki Fiesta Brava işlerine biraz ilgi duyanın talepleri eksik olmaz. Tuğla tüccarı Don Celes bana iki günde bir telefon ediyordu. Ona göre karşılaştığı genç bir manolite olacak yeteneklere sahipti. Herkes manolite olabilir. İspanya seri halde manolite imal eder sanırlar. Telefonlarından kurtulmak için tuğlacının sözünü ettiği delikanlıya bir kadeh Capito içmeyi kabul ettim. Kahvehaneye girer girmez gözleri derim delecek sandım. Koşup beni karşıladı. Menajerim olun size bir Mercedes satın alırım dedi. Sakin ol. Bir Mercedes kaça satılıyor biliyor musun diye sordum. Evet diye yanıtladı. 1 milyon pesetaya. Kirpas içindeydi. Giysileri paramparça olmuştu. Çarıkların altı patlamıştı. Zayıftı. Saçları çok uzamıştı. Dön bakayım dedim. Hep böyle yaparım. Bu olanlarda görmek istediğim ilk şey kollarıdır. Onunkiler çok uzundu. İyi belirtiydi bu. Uzun kollu olanlar iyi muleta oyunları çıkarırlar. Neden torayla olmak istediğini sordum. Karnını doyurmak için dedi. Yoksulluktan kurtulmak için. Parayı sever misin? Sizden de, herkesten de fazla. 24 yaşında olduğunu söyledi. Yaşının geçtiğini, bedeninin gerekli yumuşaklığını yitirdiğini anımsattım. Yaşın önemi yok diye atıldı. Önemli olan cesarettir. Daha önce boğa güreşine çıkıp çıkmadığını sordum. Elbette dedi sık sık. Geceleri otlaklarda. Benim gibi biri boğa güreşini nerede öğrenebilir? Küçük dedim. Kanının rengini biliyor musun sen? Pantolonun paçasını sıyırdı ve kanlı yarayı gösterdi. İşte kanımın rengi diye karşılık verdi. Ve şunları ekledi. Bana bir fırsat tanıyın Don Rafael. Söz veriyorum pişman olmayacaksınız. Bu çocuklar hep birbirlerine benzerler. Aynı şeyleri söyler, daima aynı vaatlerde bulunurlardı. Bunun tavırları güzeldi ama çok yaşlıydı. Torero olacak kimseyi 16-17 yaşlarında ele almak gereklidir. Ona işlerimin çok olduğunu ve ne yazık ki kendisiyle ilgilenemeyeceğimi söyledim. Hemencecik de pişman oldum. Çünkü onda bir şeyler var diye sezinliyordum. Evet, görünüşünde bir şeyler vardı. Bana doğru eğildi. Don Rafael diye kükredi. Sizin hiçbir şeyden anladığınız yok. Ne insanları ne de boğaları tanıyorsunuz. Döndü ve kapıya doğru gitti. İçimden bir ses gürledi. Rafael Sanchez, yanılıyorsun galiba. Elini kapının tokmağına koyduğu anda hey delikanlı diye seslendin gel. El Pipo ona önce sandviç ve bir fincan kahve ısmarladı. Manuel 24 saatten beri ağzına bir lokma koymamıştı. Sonra her gün saat 12'de arayıp haber sormasını söyledi. Dostları aracılığıyla Salamanca bölgesindeki tientalardan birinde bir oportunidad elde edebileceğini umuyordu. Haftalar geçti, haber çıkmıyordu. Manuel, El Pipo'nun dairesinin altındaki kahvehanede demir atmıştı. Eskisinden de umutsuz olduğu bir gün, El Pipo'yu bir pankarda kendisine bir oportunidad tanıyacak kişiye bir Mercedes armağan edeceğini yazdırmak ve bunu sırtlayıp Puerta del Sol'da gezinmekle tehdit etti. İşi yoktu, parası yoktu. Kahveciler acıyıp yemek artıklarını verdikleri zaman ancak karnını doyurabiliyordu. Geceleri eskisi gibi şantiyelerde yatıyordu. Ve her gün heyecan içinde kabuklu deniz ürünleri sabık kralını telefon ediyordu. Kulakları sonunda bir gün sihirli sözleri duydu. Randevu yarın saat 11'de Canalejos meydanında. Bütün gece uyumadı ve randevuya yarım saat önce gitti. Öyle kirliydi ve öyle pis kokuyordu ki El Pipo rahatsız olduğundan onu arabanın en arkasına oturttu. Tienta, Salamanca bölgesinin en ünlü boğa yetiştiricisi Don Antonio Perez Tabernino'nun arenasında yapılacaktı ve bu tören nedeniyle İspanya'nın en büyük iki matadoru Antonio Ordonez ve Curro Romero davet edilmişlerdi. Şık ceketler, işlemeli gömlekler ve deri pantolonlar giymiş olan arenanın yıldızları El Pipo'nun getirdiği partal kılıklı sefili görünce alaylı alaylı gülümsediler. El Pipo, o her zamanki küçümseyici tavrıyla ''Bu genç hepinizi mezara sokacak.'' dedi. Ancak Manuel, genç inekle karşılaştığında berbat bir torero gönlümü yarattı. İkinci hayvanda Curro Romero ona bir çelme taktı ve Manuel seyircilerin kahkahaları içinde yere yuvarlandı. Çevresindekilerin hasmane davranışlarına fena halde kızan Manuel, ikinci hayvanla daha da berbat bir oyun çıkardı.